Podcast dinle.
Alper ekranlarından mutlu sabahlar değerli izleyenler. Portföy yönetimine hoş geldiniz. Yaklaşık yarım saat boyunca iç ve dış piyasaların gündemini aktarmaya çalışacağız. Bugün hangi gelişmeleri takip edeceğiz? Oradan başlayalım. Tabii dün önemli gelişmeleri takip ettik. Özellikle de FED tarafında bunları konuşacağız ama önce bugünün verilerine şöyle bir bakalım ve Euro bölgesinde enflasyon rakamlarını takip ediyor olacağız. Mayıs ayına ilişkin rakamlar açıklanacak. Şöyle bir beklentilere bakalım. Manşet enflasyon tarafında aylık bazda %0.6'dan %0.3 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Yıllık bazda ise %1.6 seviyesinden %2 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Euro bölgesinde enflasyon rakamlarında. Çekirdek enflasyon rakamlarına da bakalım. Beklentileri yıllık bazda %0.9 seviyesine sabit kalması bekleniyor. Aylık bazda ise %0.2 seviyesine gerilemesi bekleniyor. %0.5 seviyesinden gerçekleşmesi bekleniyor. Ve açıklanacak rakamların da Mayıs ayına ilişkin ikinci okuma rakamları olduğunda altını çizelim. Bugün saatleri 14'ü gösterdiğinde içeride Merkez Bankası'nın kararını takip ediyor olacağız. Beklentiler faizlerde bir değişikliğe gidilmeyeceği yönünde, ancak karar metnindeki detaylar önemli olacak. Son dönemde sıkı duruşa ilişkin mesajların sürekli olarak yenilendiğini görüyoruz Merkez Bankası tarafında. Son açıklanan rakamlar sonrasında, makroekonomik görünüm ve küresel etkenler sonrasında, ki dün de Fed'in kararının ardından Merkez Bankası'nın karar metninde hangi ifadeleri olacak, bunları da yakından takip ediyor olacağız. Bir diğer taraftan da bugün 15.30'da ABD'de İşsizlik, haftalık işsizlik rakamlarını takip ediyor olacağız. 359 bin kişilik bir başvuru bekleniyor. Bir önceki rakam 376 bindi. Geçtiğimiz haftaya göre bir gerileme beklentisi var. Yine bültenin içerisinde değineceğiz. Fed'in istihdama yönelik hedefleri de oldukça önemli bu noktada. Dünkü toplantının ardından sadece işsizlik başvuruları değil, istihdam rakamlarının tümü ve diğer makroekonomik göstergeler artık beklentilerin oluşması ve Fed'in politikaları açısından önemli olacak. Tüm rakamları, tüm verileri yakından takip ediyor olacağız. Ve 15.30'da işsizlik maaşı başvurularıyla aynı anda eş zamanlı olarak da Philadelphia Fed İmalat Endeksini takip ediyor olacağız. 31.5 seviyesinden 31 seviyesine gerilemesi bekleniyor. ABD'de beklenen verilerde bu şekilde günün beklenen verilerini de aktardık. Devam edelim. Haftanın 4. işlem günündeyiz. BIST 100 endeksinde nasıl bir açılış oldu? Hemen şöyle bir rakamlara bakalım. 1424 seviyesinde %0.53'lük bir geri çekilme hareketini takip ediyoruz. BIST 100 endeksi tarafında yine bu hafta biraz daha zayıf bir performansı var. %0.58'lik bir düşüşle 1423 seviyesinden güne başlamıştı. Açılışın ardından yatay hareket devam ediyor endeks tarafında. Son bir haftaki rakamlara baktığımızda 1460 gördüğü en yüksek seviye, 1425'te gördüğü en düşük seviye olarak karşımızda. Tabii sektörel bazdaki gelişmelerin hisse bazlı hareketlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Otomotiv satışlarıyla ilgili bir haberimizi paylaşalım değerli izleyenler. Otomotiv sektöründeki satışlar borsaya da yansımış durumda ve otomotiv şirketlerinin net karı yılın ilk çeyreğinde %83'lük bir artışla 3 milyar lirayı aştı. İzleyelim.
Otomotiv şirketleri borsada gaza bastı. Yılın ilk çeyreğinde karlarını %183 artırdı. Borsa İstanbul'da işlem gören otomotiv şirketlerinin net karı 3 milyar lirayı aştı. İlk çeyrekte bilanço açıklayan 8 şirketin 7'si söz konusu dönemi karla, biri ise zararla kapattı. Söz konusu şirketlerin toplam net karı geçen yıla göre %183,2 artarak 3.3 milyar liraya yükseldi. İlk çeyrekte otomotiv satışları %73,1, aktifleri %46,5 ve öz kaynakları %29 arttı. Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinin tamamı aktiflerini ve öz kaynaklarını artırdı. 8 şirketin aktif toplamı 46.6 milyar liradan 68.3 milyar liraya, öz kaynak toplamı ise 11.9 milyar liradan 15.4 milyar liraya çıktı. Borsada en yüksek getiri ise %74,1 ile Tümosan Motor ve Traktör sağladı. Söz konusu dönemde Tümosan Motor ve Traktör'ü %58,3'lük kazançla Ford Otosan takip etti.
Efendim, otomotiv sektörüne ilişkin önemli bir gelişmeyi paylaştık. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş da otomotiv sektörünü değerlendirdi ve otomotivde geçen yıla göre güçlü rakamlar göreceğiz dedi.
Genel olarak otomotiv tarafıyla ilgili şu yorumu yapabiliriz. Geçen yılın, yani bu ilk çeyrek iyi de gerçekten her anlamda, hem iç piyasa hem dışarısı. İkinci çeyrekte biraz daha yükselen faizlerle birlikte biraz yavaşlama var otomotivde, onu söyleyebilirim. Yani şöyle, geçen yıla göre yine güçlü rakamlar göreceğiz. Çünkü geçen yılın baz etkisi çok düşüktü. Fakat ilk çeyrekteki o ivmenin bir miktar kaybolduğunu görüyor olacağız. İhracat tarafında orada da bir miktar dengeli diyelim. Ama çok çok böyle ne yukarı ne aşağı bir hava var. Ama orada da önümüzdeki günlerde yeniden bir toparlanma bekliyoruz biz ihracat tarafında da. Dediğim gibi geçen yılın bazı bir de çok düşük bir bazdı. Ama biz hep böyle artık ilk çeyrekten ikinci çeyrek ne olacak? Bu dengede gitmeye çalışacağız. Tabii sektörün bütün dünyada bir çip krizi mi diyelim artık, çip tedarikinde bazı sıkıntılar var. Bunlar da giderildikten sonra üretim daha ivme kazanabilecektir. Ama şimdilik yani otomotiv tarafı, bizim özellikle borsadaki işte Ford, Tofaş gibi şirketler, hatta işte Türk Traktörü de orada düşünürsek, bunlar hem dengeli şirketler, hem ciddi düzgün bir ortaklık yapısı olan şirketler, hem de baktığınız zaman kar eden şirketler. O yüzden bu şirketler ilgi olmaya devam edecek diye düşünmek lazım, ama içerilerinden bir tanesini seçmek gerekirse Tofaş'ı hem mevcut durumu, iç piyasadaki konumu, hem ileride ihracat tarafında kazanacakları, hem de tabii ki önümüzdeki dönemde işte Fiat Peugeot Citroen birleşmesiyle yeni bir ortaklık ortaya çıktı ve bunun sonucunda bu fabrika daha iyi değerlendirilecek diye düşünürüz. O yüzden aslında otomotiv sektörü içerisinde Tofaş fabrikayı ön plana çıkarıyoruz diye böyle bir geniş bir cevap vermiş olayım.
Efendim, BIST 100'deki zayıf açılıştan bahsettik. Diğer sektör endekslerine, alt endekslerine de şöyle bir bakalım. Bankacılık endeksi 1216 seviyesinde %0.58'lik bir geri çekilmeyle BIST 100'e paralel bir hareket gösteriyor. Son bir haftalık performansına baktığımızda düşüş eğilimi ön planda. 1241 hafta içerisinde, bir haftalık süre içerisinde gördüğü en yüksek seviye. 1215'te en düşük seviye olarak karşımızda ve iki endeks arasındaki makasın da açılmaya devam ettiğini görüyoruz. Bankacılık sektöründeki zayıf performans devam ediyor BIST 100'e göre. Sanayi endeksle devam edelim. Nasıl bir görünüm var yeni günde sanayi endeks tarafında? 2519 seviyesinde %0.74'lük bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. İçeride zayıf bir görünümü haftanın başlangıcı ile birlikte takip etmiştik. Dün Fed'in kararı ile birlikte küreseldeki zayıf görünümün içeriye de bir yansıması söz konusu. Hem içeriden hem de dış etkilerle birlikte zayıf bir hareket var iç piyasalarda. Vadeli tarafa geçelim. YOP 30 geliyor. Nasıl bir görünüm var? Hemen şöyle bir rakamlara bakalım. 1545 seviyesinde %0.32'lik bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. İç piyasayı tamamlamadan bir de tahvillerdeki görünüme bakalım. Nasıl bir hareket var haftanın 4. işlem gününde? Göstergede %18.40'lık bir getiri görüyoruz. 5 yıllıklarda %19 seviyesinin biraz üzerinde, 10 yıllıklarda ise 18.24 seviyesini takip ediyoruz. Ve bir haberimizle de devam edelim değerli izleyenler. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2,5 milyar dolarlık sukuk ihracına getiri %5.1 olarak fiyatlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklamaya göre ihraca 200'den fazla yatırımcı ihraç tutarının yaklaşık 4 katı talep gösterdi.
Hazine 2,5 milyar dolarlık sukuk ihraç etti. İhaleye 4 kat talep geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2,5 milyar dolarlık dolar cinsi sukuk ihracında getiri %5,125 oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada ihraç tutarının 22 Haziran 2021 tarihinde hesaplara gireceği ifade edildi. Açıklamaya göre ihraca 200'den fazla yatırımcı ihraç tutarının yaklaşık 4 katı talep gösterdi. Kira sertifikasının %54'ü Orta Doğu, %15'i Türkiye, %14'ü Birleşik Krallık, %8'i diğer Avrupa ülkeleri, %6'sı Amerika Birleşik Devletleri ve %3'ü Asya'daki yatırımcılara satıldı. Bu tahvil ihracı ile birlikte yılbaşından bu yana uluslararası sermaye piyasalarından toplam 6 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu. 2021 yılının tamamında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 10 milyar dolar tutarı karşılığında finansman sağlanması öngörülüyordu.
Efendim, içeride bugün Merkez Bankası'nın kararını takip edeceğiz. Para politikası toplantısını takip edeceğiz. Faize ilişkin karar ve aynı zamanda toplantı metnindeki detayları da takip edeceğiz. Başlangıçta aktarmıştık. ALB Forex Araştırma Müdürü Emre Çayıl da bugün gelecek karara ilişkin beklentilerini paylaştı. Ekranlarınıza getirin.
faiz oranında herhangi bir değişiklik yapılması beklenmiyor. Sanki beklentiler biraz da faiz oranının yıl sonuna doğru indirilebileceği yönünde şekillenmiş gözüküyor anketlerdeki sonuçlara baktığımız zaman. Burada genel itibariyle emtia fiyatlarındaki yükseliş son dönemde enflasyon tarafında bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de yukarı yönlü bir hareketi beraberinde getiriyor. Yani Türkiye'de aynı zamanda döviz fiyatlarının da yükselmesi enflasyona yukarı yönlü etkide pozitif bir destek sağlamış durumda. Bundan dolayı Merkez Bankası muhakkak parasal sıkılaşmanın devam edeceğini ve sıkı duruşun sürdürüleceğine yönelik açıklamalarda bulunacaktır diye düşünüyorum. Ama diğer yandan toplantı metninde belki aşılama çalışmalarındaki iyileşmeye de vurgu yapılarak ilerleyen dönemde ekonomik faaliyetlerdeki canlanmaya bağlı olarak belki faiz indirimlerinin gelebileceği sinyalini görebiliriz. Ama şüphesiz şu an için enflasyon tarafında hala yukarı yönlü etki devam ediyor. Üretici fiyat endekslerine baktığımız zaman o noktada da yine aynı şekilde küresel çaptaki emtia fiyatlarındaki hem gıda emtialarında hem de metallerdeki fiyat artışına bağlı olarak üretim kanadında da yine aynı şekilde yükseliş fiyatlarda devam etmekte. Bundan dolayı Merkez Bankası sanki biraz da bu süreç içerisindeki ileri yönelik olarak fiyatlardaki durumu değerlendirmeye bekleyecek gibi gözükmekte. Diğer tarafa baktığımız zaman emtia fiyatlarında da Çin'le biraz daha rezervleri açacağına yönelik açıklamalar da yapmıştı. Bakımdan da bakır fiyatlarında da bir geri çekilme görüyoruz. Eğer önümüzdeki aylarda küresel çapta biraz daha emtia tarafındaki fiyatlarda düşüş yaşanırsa yine aynı şekilde gıda fiyatlarında da aynı şekilde küresel çapta çok ciddi bir kuraklıkla beraber yükseliş başlamıştı. Burada bir geri çekilme gözlemlenirse o takdirde bu enflasyona pozitif etki yaratabilir. Yani düşmesi bakımından biraz daha olumlu bir etki yaratabilir. Merkez Bankası sanki bunu biraz daha bekleyecek ve bekle gör havasına devam edecek gibi düşünüyorum. Yani bu toplantıda da sıkı para politikasının duruşuna devam edecek gibi bir algı içerisindeyim. Ama belki ilerleyen dönem itibariyle enflasyon da eğer baz etkinde ortadan kalkmasıyla beraber düşüş beklentisi ağırlık kazanmaya başlanırsa yıl sonuna doğru biraz daha belki faiz indirimleri gündeme gelmeye başlayabilir.
Efendim, ABD Merkez Bankası FED faizde değişikliğe gitmedi dünkü toplantısında, ancak 2023 yılı sonuna kadar faiz artışında sinyalini verdi. Özellikle de üyelerden gelen mesajlar da önemliydi. Ekonomide önemli bir toparlanma kaydedilene kadar varlık alım programının devam edeceğini söyleyen FED Başkanı Powell, faiz artışını konuşmak için çok erken olduğuna vurgu yaptı. Efendim, piyasa rakamlarıyla devam edelim. Avrupa'ya bir göz atalım. Fed'in ardından nasıl bir tablo var? Madrid'de Frankfurt dışında zayıf bir görünüm var ki Frankfurt tarafında yatay bir hareket görüyoruz. 15.714 seviyesinde. Londra'da 7.162 seviyesinde %0.32'lik bir geri çekilme var. Paris'te 6.623 seviyesinde %0.43'lük bir geri çekilme var. Madrid'de ise 9.263 seviyesinde %0.65'lik bir prim hareketi görüyoruz. Avrupa tarafındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Açılışta aktarmıştık. Bugün Euro bölgesi enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor olacağız. Özellikle de çekirdek rakamlar önemli olacak. Bir diğer taraftan da İngiltere ilişkin UBS'ten bir büyüme beklenti revizyonu geldi. Bu yıl için %5.3 seviyesinden büyüme beklentisi İngiltere için %7 seviyesine revize edilmiş oldu. İngiltere'de açıklanan makroekonomik verileri de yakından izliyoruz. Zira pandemi sürecinde, normalleşme sürecinde olan bir süreçte ekonomik bir toparlanmayı da takip ediyoruz ülke tarafında. Ve bir diğer taraftan da Euro dolar paritesine bakalım. Dolar endeksinden bahsettik, Fed'in kararından bahsettik. Bir süredir dolar endeksindeki hareketle, düşüşle bir yükseliş hareketi görüyorduk parite tarafında. 1.20 seviyesinin altına geriledi. 1.1949 seviyesinde %0.39'luk bir geri çekilmeye işaret ediyor. Yaklaşık 2 ay önceki seviyelere gelmiş durumda. Mart ayında 1.17 seviyelerindeydi Euro-Dolar paritesi. Dolar endeksinin o sıralarda 93 seviyelerine yaklaşmasıyla birlikte Mayıs ayında tekrar dolar endeksindeki geri çekilme 90 seviyesinin altına sarkmasıyla birlikte 1.22-68 seviyelerine kadar yükselen bir parite vardı. Ve dünkü Fed'in açıklamalarının kararının ardından da dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketlilik parite tarafında bir baskı oluşturdu. Dolar endeksinde paralel bir hareketin gerçekleştiğini görüyoruz parite tarafında. Ve bir diğer taraftan da asset piyasalarına bakalım. Fed'in kararının ve ABD piyasalarındaki satışın Asya tarafına da negatif yansıdığını takip etmiştik. Çin Şangay 3.525 seviyesinden %0.21'lik bir primle günü tamamlamıştı. Japonya 29.018 seviyesinde %0.93'lük bir kayıpla günü tamamladı. Hindistan'da 52.433 seviyesinde %0.13'lük bir kayıp görüyoruz. Güney Kore'de 3.264 seviyesinde %0.42'lik bir düşüş var. Hong Kong'da ise 28.489 seviyesinde %0.13'lük sınırlı bir prim hareketi görüyoruz. Emtia tarafına geçelim. Dolar endeksindeki yukarı hareketlilik emtialar üzerinde bir baskı oluşturdu demiştik. Ons altın 1808 seviyelerine geldi. %0.17'lik bir düşüş hareketi görüyoruz. Son bir haftalık hareketi görüyoruz ekranda. 1899 geçtiğimiz hafta gördüğü en yüksek seviyeydi ve 1808'de FED kararının açıklamalarının ardından dolar endeksindeki hareketle birlikte risk iştahındaki hareketin de etkisi özellikle tahvil tarafındaki fiyatlamalarla birlikte bir geri çekilme var ons altın fiyatında. Hemen bir de gram altına bakalım. 501 lira seviyelerinde %0.14'lük bir geri çekilmeyi takip ediyoruz gram altın tarafında. Son olarak bir de Brent petrol fiyatını görelim. Son dönemde talepteki toparlanma beklentileriyle birlikte bir yükseliş hareketi görmüştük. $74 seviyelerinde %0.4'lük bir geri çekilme var. Hafta başı itibariyle bir yükseliş eğilimi görüyorduk. Dünkü açıklamaların ardından bir düşüş eğilimi var. Ama beklentilerde talep tarafındaki canlanmanın olacağı yönünde. Özellikle de stok rakamlarındaki erime önemliydi. Enerji Bilgi Dairesi'nin açıkladığı haftalık rakamlar da yine önemliydi. 3 milyon varillik bir stok azalışı beklentisi varken 7.4 milyon varillik bir azalış söz konusu oldu. Stoklardaki erimenin de fiyatlar üzerindeki etkisi önemli. Son olarak da şunu ekleyelim. Citigroup analistleri de petrol fiyatları için Brent petrol için $80 seviyesini hedef olarak belirlemiş durumda. Podcast dinle.